Ayrım 18.
Malina, kimdir baban?
Ben. Asla konuşmayacağım bu konuda. Konuşamam da zaten çünkü bilmiyorum.
Malina, biliyorsun, bilmediğine yemin et.
Ben. Ben asla yemin etmem.
Malina, o halde ben sana söyleyeceğim. Duyuyor musun beni? Ben sana söyleyeceğim babanın kim olduğunu.
Ben. Hayır, hayır asla. Bunu bana asla söyleme. Bana buz getir. Başım için ıslak, soğuk bir bez getir.
Malina giderken söyleyeceksin. İnan bana. Gece yarısı telefon hafiften çalıyor, beni martı çığlıklarıyla uyandırıyor. Sonra araya Boeing jetlerinin sesleri karışıyor. Telefon Amerika'dan geliyor. Ben de rahatlayarak konuşuyorum. Alo. Ortalık karanlık, çevremde çıtırtılar duyuluyor. Buzları erimeye başlamış bir gölün üstündeyim. Derinliğine, alabildiğine derinliğine donmuş olan bir göl. Ben telefon kablosuyla suda asılıyım. Bağlantım yalnızca bu kablo aracılığıyla. Alo. Beni arayanın kim olduğunu biliyorum. Göl belki de pek yakında tümüyle buzdan kurtulmuş olacak ama ben burada epey açıklarda bir adanın üstündeyim. Adanın çevreyle bağlantısı yok, artık bir gemi de yok. Telefona Eleanor diye bağırmak istiyorum. Kız kardeşimi çağırmak istiyorum. Ama telefonun öteki ucunda yalnızca babam olabilir. Soğuktan donuyorum ve telefonla birlikte bekliyorum. Batıp çıkıyorum ama bağlantı kopmamış. Amerika'yı iyi duyuyorum. İnsan sudayken suyun dışıyla telefonla konuşabilir. Acele acele ve su yutarak konuşuyorum. Ne zaman geliyorsun? Ben buradayım. Evet, burada. Biliyorsun nedenli korkunç olduğunu. Artık hiçbir bağlantı yok. Çevremle bağlantım kesilmiş durumda. Yalnız başımayım. Hayır, artık hiç gemi yok. Ve yanıt beklerken Güneş Adası'nın ne kadar karanlık olduğunu görüyorum. Sakkumlar devrilmiş, yanardağ başına buz kristalleri takmış, o da donmuş, eski iklim artık geçmiş. Babam telefona gülüyor, çevreyle bağlantım kesik diyorum. Gelsene, ne zaman geliyorsun? Babam gülüyor, gülüyor, sanki tiyatrodaymışçasına gülüyor. Bu denli tüyler ürpertici biçimde gülmeyi orada öğrenmiş olmalı.
Ha ha ha ha ha, sürekli ha ha ha ha ha.
Bugün artık kimse böyle gülmüyor diyorum. Kimse gülmüyor böyle, kes artık. Ama babam budalaca gülmesine son vermiyor. Sonra ben seni arasam olur mu diye soruyorum. Sırf bu tiyatro son bulsun diye.
Ha ha ha ha ha.
Ada batıyor, gülme sürerken bunu her kıtadan görebilmek olası. Babam tiyatroya gitti. Tanrı bir temsilin adı. Babam rastlantı sonucu bir kez daha eve geldi. Annemin elinde 3 çiçek var. Bu çiçekler benim yaşamıma ait. Kırmızı değil, mavi değil, beyaz değil ama bu çiçekler benim için ve annem ilk çiçeği babam daha bize yaklaşmaya fırsat bulamadan onun önüne fırlatıyor. Annemin haklı olduğunu biliyorum. Bu çiçeği onun önüne atmak zorunda ama bildiğim bir şey daha var ki o da annemin her şeyi bildiği. Kana karşı işlenmiş bir günah. Kana karşı işlenmiş bir günah vardı ortada. Buna karşın annemden yine de öteki çiçekleri de istemek geliyor içimden. Ve ölüm korkusuyla kıvranırken babama bakıyorum. Babam annemden de öç alabilmek için öteki çiçekleri annemin elinden zorla alıyor, üstlerine basıyor, öfkeye kapıldığında sık sık yaptığı gibi bu kez de onların üstünde tepiniyor, sanki 3 tahta kurusu eziyormuşçasına basıyor ve tepiniyor çiçeklerin üstünde. Yaşamımın onca değeri şimdi yalnızca bu kadar. Artık babama bakamıyorum, anneme sarılıyorum ve bağırmaya başlıyorum. Evet, buydu sorun. Ortada kana karşı işlenmiş bir günah vardı. Ama sonra sessiz kalanın ve hiç kıpırdamayanın yalnızca annem olmadığını anlıyorum. Başından beri benim sesimde de hiçbir ton yok. Bağırıyorum fakat beni kimsecikler duymuyor. Duyulacak bir şey yok ortada. Yalnızca ağzım açık, o kadar. Babam benden sesimi de almış, ona bağırmak istediğim sözcüğü söyleyemiyorum. Ve bu çaba içerisinde ağzım böyle açık ve kupkuruyken yine bir tuhaf oluyorum. Delirmekte olduğumu biliyorum ve delirmemek için babamın yüzüne tükürüyorum. Gel gelelim artık ağzımda tükürük kalmamış, babamın yüzüne ağzımdan çıkan bir soluk bile rastlamıyor. Babama dokunulamıyor, duygulandırılamıyor. Annem ezilmiş çiçekleri bir avuç döküntüyü süpürüyor, sessizce evi temiz tutmak için. Peki bu anda ya o nerede, kız kardeşim nerede? Kız kardeşimi evin hiçbir yerinde görmedim. Babam anahtarlarımı alıyor, giysilerimi pencereden sokağa fırlatıyor ama onları üstlerindeki tozu ve toprağı silkeledikten sonra hemen kızıl haça veriyorum. Çünkü yine eve dönmek zorundayım, zira babamın suç ortaklarının içeri girdiklerini gördüm. İlki tabaklarla bardakları kırıyor ama babam birkaç bardağı bir yana kaldırtmış ve ben titreyerek kapıdan girerken ve ona doğru yaklaşırken ilk bardağı alıp bana fırlatıyor. Sonra birini önüme yere atıyor, bütün bardakları atıyor, atıyor, çok iyi nişan alıyor. Bana yalnızca birkaç cam parçası rastlıyor ama kan küçük sızıntılar halinde alından akıyor, kulaktan akıyor, çeneye vardığında dağılıyor. Giysi birkaç çok küçük cam parçacığı kumaştan geçtiği için kanla lekeleniyor. Kan dizlerimden daha ağır damlıyor. Gel gelelim istediğim bir şey var. Bunu babama söylemek zorundayım. Ama babam kal diyor. Kal ve seyret. Artık hiçbir şey anlamıyorum. Fakat korkmak için neden bulunduğunu biliyorum. Sonra henüz en kötüsünün bu korku olmadığını anlıyorum. Çünkü babam kitap raflarımın sökülmesini emrediyor. Evet, sökülsün diyor ve ben korumak için kitaplarımın önünde durmak istiyorum. Ama adamlar sırıtarak benim önüme geçiyorlar. Kendimi onların önünde yere atıyorum. Yalnız kitaplarıma dokunmayın. Kitaplarımı bırakın yalnızca. Bana ne isterseniz yapın, ne istersen yap, beni pencereden at. Hani o zamanlar yaptığın gibi bir kez daha dene beni pencereden atmayı. Ama babam sanki o zamanlarki denemesini hiç bilmiyormuş gibi yapıyor ve bir defada 5-6 kitap almaya başlıyor. Birkaç tuğla alırcasına ve kitapları eski bir dolabın içine fırlatıyor. Suç ortakları buz gibi ve ıslak elleriyle rafları çekiyorlar. Her şey büyük bir gürültüyle yıkılıyor. Kleist'in maskıyla Holderlein'in altında seni seviyorum ey toprak, çünkü sen matem tutmaktasın benimle yazılı resmi bir an önümde dalgalanıyor. Yalnızca bu resimleri yakalayıp göğsüme bastırıyorum. Küçük Balzac ciltleri oraya buraya saçılıyor. Anneis bir yerinden kırılıyor. Babamın hempaları Lucretius da Horatius'a birer tekme indiriyorlar. Ama bir başkası eline aldıklarının ne olduğunu bilmeksizin birkaç tanesini yine derli toplu biçimde bir köşeye yığmaya başlıyor. Babam adamın kaburgalarına bir yumruk indiriyor. Nerede görmüştüm ben bu adamı daha önce? Beatrix sokağında bir kitabımı yırtmıştı. Güler yüzle konuşuyor adamla. Hoşuna giderdi değil mi? Onunla da bir haltlar karıştırmak. Babam göz kırparak beni işaret ediyor ve ne demek istediğini biliyorum. Çünkü adam utangaç bir ifadeyle gülüyor ve isteyebileceğini söylüyor. Kendini beğendirmek için de kitaplarıma yeniden iyi davranmak istermiş gibi yapıyor ama ben Fransızca kitapları nefretle elinden kapıyorum. Zira Malina vermişti o kitapları bana ve bana sahip olamayacaksınız diyorum. Sonra babama dönüyorum. Sen zaten hepimizi sattın sürekli olarak. Ama babam gürlüyor. Ne? Şimdi birdenbire istemiyorsun öyle mi? Bak görürsün, görürsün sen. Adamlar evden çıkıyorlar. Hepsi bahşişini almış, büyük mendillerini havada sallıyorlar. Bir ağızdan Buchheil. Burada Siegheil biçimindeki Nazi selamıyla bir benzetme yapılmak istenmiştir ve bu benzetmenin dilimize aktarabilmesi olanaksızdır diye bağırıyorlar. Komşulara ve tüm merakla bakanlara da iyi iş gördük diyorlar. Holzweg'e düşüyor, ardından da Ekkohomo ve ben sersemlemiş ve kanayarak kitapların arasına çöküp kalıyorum. Böyle olacağı belliydi sonunda çünkü kitapları her akşam yatmadan önce okşardım ve Malina bana en güzel kitapları armağan etti. Babam bundan ötürü beni asla bağışlamaz, şimdi hepsi okunamaz oldu. Sonunun böyle olacağı belliydi. Artık hiçbir düzen kalmadı ve ben Krümberger ile Lofsadio Horn'un nerede durmuş olduklarını bir daha asla bilemeyeceğim. Kitapların arasına yatıyorum. Onları birer birer tekrar okşuyorum. Başlangıçta 3 kitaptı yalnızca. Sonra 15'e, daha sonra da 100'ün üstüne çıktı. Ve pijamalarımla ilk rafa koşuyorum. İyi geceler beyler, iyi geceler. Bay Voltaire, iyi geceler. Hükümdar, herhalde istirahate çekinmek istiyorsunuzdur. Benim meçhul yazarlarım, güzel rüyalar. Bay Prandello, saygılarımı sunarım. Bay Proust, sevgili Thucydides. Bütün bu beyler ilk kez olarak bana iyi geceler diliyorlar. Üzerlerine kan bulaşmasın diye onlardan uzak kalmaya çalışıyorum. İyi geceler diyor Joseph K. bana. Babam annemi bırakmak istiyor. Amerika'dan dönüyor, üstü örtülü bir arabayla geliyor, elinde kırbaçla arabacının yerinde oturuyor. Onun yanında da benimle okula gitmiş olan Melanie var. Şimdi büyümüş. Annem Melanie ile arkadaş olmamızı istemiyor. Ama Melanie babamın hoşuna giden, beni ise ürküten iri ve tahrik olmuş göğüsleriyle bana sarılmaktan vazgeçmiyor. Türlü jestler yapıyor, gülüyor, kahverengi saç örgüleri, uzun sarı saçları var. Ona bir şeyler vereyim diye bana yaklaşıp yaltaklanıyor. Annemse arabanın gittikçe daha gerilerine çekiliyor, hiçbir şey söylemiyor. Melanie'nin beni öpmesine ses çıkartmıyorum ama hep aynı yanağımı uzatıyorum. Anneme inmesi için yardım ediyorum fakat içimde bir kuşku var. Çünkü hepimiz davetliyiz, üstümüzde yeni giysiler var. Babam bile uzun yolculuğun ardından giysisini değiştirmiş ve tıraş olmuş ve hep birlikte Savaş ve Barış'taki balo salonuna giriyoruz. Malina, kalk ayağa hareket et. Benimle birlikte bir aşağı bir yukarı dolaş. Derin soru kal, derin. Ben yapamıyorum, lütfen mazur gör beni ve eğer böyle devam ederse artık uyuyamam. Malina, neden hala Savaş ve Barış'ı düşünüyorsun? Ben, ama adı böyle, biri ötekini izlediği için, öyle değil mi? Malina, her şeye inanmak zorunda değilsin. Kendin düşün, daha iyi. Ben mi? Malina, Savaş ve Barış yoktur. Ben, peki ne vardır o halde? Malina, Savaş. Ben, Barış'a nasıl kavuşacağım? Ben Barış istiyorum. Malina, ama Savaş var. Sen yalnızca şu kısa araya sahip olabilirsin. Daha fazlasına değil. Ben, Barış. Malina, senin içinde Barış yok. Senin içinde de yok. Ben, bunu söyleme. Bugün söyleme. Korkunçsun. Malina, Savaş var ve sen Savaşsın. Sen kendin. Ben, hayır ben değilim. Malina, hepimiz Savaşız, sen de. Ben, o zaman artık var olmak istemiyorum. Çünkü Savaşı istemiyorum. O halde uyut beni. Sonun gelmesini sağla. Savaşın bir son bulmasını istiyorum. Artık nefret etmek istemiyorum. Ben artık... Malina, daha derin soluk al. Haydi, bak daha iyisin şimdi. Daha iyisin. Tutuyorum seni, korkma. Pencereye gel, sakin ve daha derin soluk al. Bir ara ver, şimdi konuşma. Babam Melanie ile dans ediyor. Yer Savaş ve Barış'taki balo salonu. Melanie'nin parmağında babamın bana armağan etmiş olduğu yüzük var ama babam herkesi bana daha değerli bir yüzük vasiyet edeceğini söyleyerek aldatıyor. Annem yanımda dimdik ve konuşmaksızın oturuyor. Yanımızda iki boş koltuk var, masamızda da iki boş yer var. Çünkü babamla Melanie hiç oturmaksızın dans ediyorlar. Annem artık benimle konuşmuyor. Beni kimse dansa kaldırmıyor. Malina içeri giriyor ve İtalyan kadın şarkıcı söylüyor. Alfin tu guingi, alfin tu guingi. Yerimden fırlayıp Malina'ya sarılıyorum. Ona benimle dans etsin diye yalvarıyorum. İçim rahatlamış olarak anneme gülümsüyorum. Malina elimden tutuyor. Babam bizi görebilsin diye birbirimize dayanmış. Dans pistinin kenarında durmaktayız ve ikimizin de dans bilmediğinden emin olmama karşın deniyoruz. Başarmak zorundayız. En azından biliyormuşuz gibi yapmayı başarmak zorundayız. Birbirimize bakmaya doyamıyormuşuz gibi sık sık duruyoruz ama bu yaptığımızın dans etmekle hiçbir ilintisi yok. Malina'ya sürekli aynı şeyi söylüyorum. Geldiğin için teşekkür ederim. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Melanie Malina'yla da dans etmek istiyor. Doğal olarak ona da yanaşıyor. Bir an korkuya kapılıyorum ama sonra Malina'nın sakin ve soğuk ifadeli sesini duyuyorum. Ne yazık ki olmaz çünkü gidiyoruz. Malina benim öcümü aldı. Çıkışta uzun beyaz eldivenlerim yere düşüyor. Malina onları yerden kaldırıyor. Eldivenler her basamakta yere düşüyor. Malina eğilip alıyor. Ona teşekkür ederim. Her şey için diyorum. Bırak düşsünler diye yanıtlıyor Malina. Senin düşürdüğün her şeyi alırım. Babam kıyı boyunca beni de içine çektiği çölde yürüyor, evlendi. Annem olmayan bu kadının adını kumlara yazıyor. Hemen anlayamıyorum. Ancak ilk harften sonra görebiliyorum. Güneş harfleri acımasızca aydınlatıyor. Harfler kumda gölgeler gibi gözüküyor ve benim tek ümidim akşam gelmeden önce yazının rüzgarın sürükleyeceği kumlarla örtülmesi. Fakat tanrım, babam elinde Viyana Üniversitesi'nin altından yapılma büyük ve üzeri değerli taşlarla süslü asasıyla üstüne spondeo, spondeo, andını içmiş olduğum asayla geri dönüyor. Andımı tüm iyi niyetimle tutmak istiyorum. Hele bilgimi asla hiçbir koşulda kötüye kullanmayacağım. Babam kendisine ait olmayan bu onurlu asayla tek ve gerçek andımı içmek için üstüne elimi koymuş olduğum, henüz andımın sıcaklığını taşıyan bu asayla hareketsiz kumun üstüne yine o adı yazmaya gerçekten cüret ediyor. Ve bu kez okuyabiliyorum. Melanie. Almanca'da ni sözcüğü asla anlamına geliyor. Burada Melanie adının bir bölümü kullanılarak gerçekleştirilen değişin dilimize aynen çevrilmesi olanaksızdır. Ve bir kez daha yazıyor Melanie ve ben gün batımında düşünüyorum. Asla. Asla yapmamalıydı bunu. Babam suyun yanına varmış, halinden memnun olarak altın asaya dayanıyor. Daha zayıf olduğumu bilmeme karşın koşmak zorundayım ama şaşırtabilirim belki de onu. Yere düşürmek için arkadan sırtını atlıyorum. Tek istediğim onu yere devirmek. Şu altın asadan ötürü aslında canını acıtmak bile değil istediğim. Zira yemin etmiş olduğumdan bu asayla ona vuramam. Asayı havaya kaldırmış, öylece duruyorum. Babam delicesine bir öfkeyle kumda öksürüyor, asayı sırtında kırmak, bu asayla onu öldürmek istediğime inandığından bana lanet ediyor. Ama ben sadece asayı havaya kaldırıp ufka kadar denizin üzerinden ta Tuna'ya değin yankılandırmakla yetiniyorum. Bu asayı kutsal savaştan geri getiriyorum ve bir avuç kumla tüm bilgilerim, bu bir avuç kumdan ibaret, suyun üstünden gidiyorum ve babam peşimden gelemiyor. Babamın büyük operasında başrolü üstlenmem isteniyor. Söylendiğine göre bu opera müdürünün isteğiymiş, ilan etmiş bile. Çünkü diyor müdür, böylece izleyiciler akın akın gelecekler ve gazeteciler de böyle söylüyorlar. Ellerinde not defterleriyle beklemekteler. Hem babam üzerine hem de henüz bilmediğim rolüm üzerine konuşmamı istiyorlar. Müdür bir kostümü bana zorlayarak giydirmek istiyor ve kostüm aslında bir başkası için dikilmiş olduğundan müdür giysiyi kendi elleriyle derimi yırtan toplu iğneler kullanarak bana uydurmaya çalışıyor. Son derece beceriksiz bir adam. Gazetecilere ben hiçbir şey bilmiyorum diyorum. Lütfen babama başvurun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu aslında bana göre bir rol değil. Yalnızca izleyicileri akın akın çekebilmek için düşünülmüş. Ama gazeteciler benim söylediklerimden çok farklı şeyler yazıyorlar. Ve benim de bağırıp çağıracak, ellerindeki kağıtları yırtacak vaktim yok. Çünkü sahneye çıkmama bir dakika var. Ne yapacağımı şaşırmış, çığlıklar atarak bütün opera binasının içinde koşuşuyorum. Hiçbir yerde tek bir metin yok ve ben iki paragraf bile bilmiyorum. Bu benim rolüm değil. Müziği çok iyi tanıyorum. Evet, çok iyi biliyorum bu müziği ama sözcükleri bilmiyorum. Bu rolü başaramam. Asla başaramayacağım ve ne yapacağımı daha da şaşırmış olarak bir müdür yardımcısına genç bir erkekle söylemek zorunda olduğum ilk düetin ilk cümlesini soruyorum. Gerek o gerekse ötekilerin hepsi esrarlı esrarlı gülümsüyor, benim bilmediğim bir şey biliyorlar. Nedir bu hepsinin bildiği acaba? İçime bir koşku giriyor ama perde açılıyor ve aşağıda izleyiciler akın akın gelmişler. Öylesine söylemeye başlıyorum. Fakat çaresizlik içindeyim. Söylüyorum. Kim yardım edebilir bana? Kim yardım edebilir bana? Ve metnin aslında böyle olamayacağını biliyorum. Ama aynı zamanda müziğin benim sözcüklerimi, çaresizlik içerisinde söylediklerimi bastırdığını da biliyorum. Sahnede çok sayıda insan var. Kimileri bilerek susuyorlar, sıra kendilerine geldiğinde basık sesle söylüyorlar. Genç bir erkek kendinden emin ve yüksek sesle söylüyor. Bazen de kimseye belli etmeden ve çabucak bana danışıyor. Düette zaten yalnızca onun sesinin duyulabildiğini anlıyorum. Çünkü babam bu bölümü sırf onun için yazmış ve doğal olarak bana hiç yer vermemiş. Zira benim eğitimim yok. Salt gösterilmem öngörülmüş. Yalnızca para gelsin diye şarkı söylemem isteniyor. Benim olmayan rolüme aykırı kaçmıyorum. Babam bana bir şey yapamasın diye yaşamın pahasına söylemeye çalışıyorum. Kim yardım edebilir bana? Sonra rolü unutuyorum, eğitilmediğimi de unutuyorum ve sonunda perdenin artık kapanmış, dolayısıyla da hesabın görülmesine bir engel kalmamış oluşuna karşın gerçekten söylemeye başlıyorum. Ama bir başka operadan bir şeyler söylüyorum ve boş binanın içinde en yüksek ve en derin noktalara değin ulaşabilen sesimin yankılandığını duyuyorum. Böyle ölüyoruz, böyle ölüyoruz. Genç adam işaret ediyor. Bu rolü bilmiyor ama ben söylemeyi sürdürüyorum. Her şey ölmüş, her şey ölü.